Podcast dinle.
Herkese merhabalar. Gelecek Bilim Day'e hoş geldiniz. Herkes için hukuk serimizde bugün yeni bir bölümümüzde karşınızdayız. Bu seride hep avukat meslektaşlarımızla birlikte genel konularda değişik haklarımızı öğrenebileceğimiz güzel konuşmalar yapıyoruz. Bugünkü konumuz ise kişisel verilerin korunması. Kişisel verilerimizin neler olduğu ve nasıl koruyacağımız, neler yapabileceğimiz konularını konuşacağız. Bugün bizlere kişisel verileri koruma hakkındaki bilgileri avukat Doğa Aydoğdu anlatacak. Doğa Hanım'ı şimdi yayına alalım. Merhabalar Doğa Hanım, nasılsınız?
Merhabalar, iyiyim Büşra Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizi kısaca bir tanıtayım. Doğa Hanım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun ve şu an Ankara'da serbest olarak avukatlık yapmakta. Bugün bize kişisel verileri anlatacak. Bakalım, sonrasında da yayın esnasında da sorularınız olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biz de o esnada ya da daha sonrasında o soruları cevaplayacağız. Yavaş yavaş yayınımıza geçelim isterseniz. Kişisel verileri nasıl koruyacağız, neler yapacağız bakalım. Heyecanlı bir yayın olacak benim için de. Çünkü çok güncel de bir konu. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şeyden başlayalım. Kişisel veri nedir?
Tabii Büşra Hanım, öncelikle teşekkür ederim size ve Gelecek Bilim'de kanalına. Ben de umarım tüm izleyenler için yararlı bir yayın yürütürüz beraber. Şimdi çok uzatmadan başlayayım çünkü aslında çok uzun ve kapsamlı bir konu ama tabii burada hepsine yer vermeyeceğim. Hukuki kısma da çok değinmemeye çalışacağım. Biraz daha örneklerden giderek, biraz daha izlenebilesi, aynen hayatın içinden. Biraz da işte biz şu an nasıl durumla karşı karşıyayız, neler gelebilir başımıza, hani ne gibi verilerimiz risk altında, ne olabilir? Bunu bahsedip olabildiğince verimli bir yayın geçiririz umarım. Dediğiniz gibi önce bir kişisel veri nedir, özentelikli kişisel veri nedir, ufak bu tanımları yapayım. Akıllarda oturmayan durumlar varsa bu da netleşmiş olur. Örnekler bu şekilde daha net anlaşılır. Şimdi aslında kişisel veri dediğimiz, herkes bunu az çok birazcık hakim olmaya başladı bu son dönem sosyal medyada. Özellikle kurul kararlarının infial yaratmasından sonra. Aslında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi diye tanımlıyor. Bu kanuni bir tanım. Bu kanuni tanımdaki her türlü bilgi bize bunun aslında bir sınırının ve sayısının olmadığını gösteriyor. Yani sizin TC kimlik numaranız, isim soy isminiz, sizi belirleyebilecek her türlü bilgi kişisel veriniz. Yani bunların bir şekilde özel nitelikli olanları var, genel nitelikli olanları var. Özel nitelikli olanları kanun daha fazla koruyor diyebilirim aslında. Böyle demem yanlış olmaz. Ama sonuçta bu verilerin paylaşılması, işlenmesi, yayılması, dağıtılması, her türlü işleme konu edilmesi bir veri sorumluları bakımından çeşitli sorumluluklar doğurabiliyor. Şimdi bir özel nitelikli kişisel veriyle kişisel verinin farkını da açıklayayım ben. Çünkü orada bir akıllarda soru işareti oluyor. Bu neden özel niteliği kazanmış? Hani normal kişisel veriye göre kanunda farklı bir düzenleme almış. Sebebi ise şu, özel kişisel veriye en çarpıcı örneklerden biri bir kişinin sağlık durumu olabilir, cinsel yönelimi olabilir. Bunlar kişinin aslında, yani çok çeşitli tabii ama bunlar aslında kişinin paylaşılması halinde kişisel verilerine oranla daha fazla ayrımcılığa maruz kalmasına. Hani mesela örnek vereyim, bir iş görüşmesinde bir insanın cinsel yöneliminin sorulması aslında o insanı hem kötü hissettirebilir, yani aslında bu şekilde bir sorunun işle alakası olmadığı için, özel kişisel verisinin de bu şekilde işlenmesinin hukuka aykırı bir duruma sonuç vermesi, sonuç verir, yani böyle bir sonuç ulaşır. Bunun olmaması için de kanun özel nitelikli veriyi daha önemli bir şekilde düzenlemiş, yani daha fazla önem arz etmiş.
Daha çok korumuş yani.
Aynen, daha çok korumuş denebilir. Yani bunlardan başka mesela yani özel nitelikli verilerin işlenme şartları var kanunda. O da madde altı düzenlenmiş. Kişisel veriye göre daha farklı bir işlenme metodu var. Onu da anlatacağım.
Basit bir şey sorabilir miyim? Yani verilerin işlenmesi ne demek peki? İşlemek kavramı bu, ne diyebiliriz? Fotoğrafını çekmek mesela birinin verisini işlemek midir? Ya da yani fotoğrafını... işlemek derken form doldurmak mı? Veri işlemek nedir?
Veri işlemek aslında şu, şimdi bu verinin işlenebileceği bir kere gerçek kişi, yani bir tüzel kişinin veya bir şirketin kişisel verisi olmaz. Kişisel veri gerçek kişilere özgülenmiş bir şeydir. Yani kişisel verinizin işlenebilmesi için bir veri sorumlusu var. Bu kanunda bunların tanımları da var, çok girmeyeceğim ama. Veri sorumlusuna şöyle örnek verebiliriz. Mesela ben bir alışveriş sitesine kaydolacağım. Şu an e-ticaret çok yaygın biliyorsunuz.
Alışveriş yapıyoruz sürekli.
Aynen, sürekli alışveriş yapıyoruz. Pandemi koşulları sebebiyle de aslında yapmasak daha iyi olur. Ben bir e-ticaret sitesine kayıt olacağım. Alışveriş yapmak istiyorum. Ve ben bu kayıt olurken üye ol butonuna tıkladığımda bana bir sürü işte adım, soyadım, işte Gmail adresim, bazı sitelerde TC kimlik numaram soruluyor. Şimdi bunu soran karşı taraf veri sorumlusu. Yani benim bu verilerimi alıp işleyen taraf. Ben de orada ilgili kişiyim. Yani bu ilgili kişi demek kişisel verileri kullanılan kişi. Ama bu işleme sadece alıp kullanma değil. Kullanma, yayma, sadece ekrandan bakıp sahip olma, başka iştiraklere, şirketlerin iştirakları oluyor biliyorsunuz. Başka iştiraklere verme, yurt dışına aktarma. Bunların hepsi aslında bir veri işlemedir yani. Bu veri işlerken de belli kurallara tabi veri sorumluları. Aynı zamanda bu veri buyurun yine ben.
Ya siz de hemen şey yaptınız. Şöyle bu tanımları zaten sonradan detaylıca konuşuruz. Belki veri sorumlusu vesaire gibi şeyler ama işleme kavramı kullandığımız için merak ettim. Hani belki bilmeyenler de olabilir diye. Hani verinin işlenmesi ne demek? Hani ne yapınca veri işlemiş oluyoruz gibi. Mesela alışveriş sitesi dediniz. Evet doğru. Onlar da işlediklerinin farkında da oluyoruz. Ya da mesela başka neler olabilir?
Farkında hani buna olmadığımız farkında olmadıklarımız da var tabii, onu da söyleyeyim. Mesela farkında olmadan işlemek ne aslında, artık bu birazcık daha ayyuka çıktı da diyebilirim. Biliyorsunuz çoğu site çerez kullanıyor. Yani çoğu sitenin siz çerez politikasını girip o siteye erişebilmek için her şeyden önce bir haber sitesine bile girseniz, her şeyden önce çerez politikamızı kabul ediyor musunuz? İşte size daha iyi hizmet verebilmek için çerez politikamızı aşağıdan ulaşın, okuyun, kabul edin. Biz de ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz genelde. Yani hele ki bu işle çok da ilgisi olmayan gerçek kişiler, ya zaten oraya iki tane haber okumaya girmiş, hemen tıklıyor, çerezleri kabul ediyor. O çerezleri kabul ettikçe ne oluyor aslında? Ben belli bir habere giriyorum, atıyorum. Merak ettiğim, belli başlı takip ettiğim haberler var. Günlük açıyorum, işte şuna ne olmuş yazıyorum. Magazin çok seviyorum diyelim. İşte isim vermeyeyim, ünlülerden birinin son durumunu soruyorum falan. Sürekli bir sitelere tıklıyorum, çerezleri kabul ediyorum. Ne oluyor? Bu çerezler toplanıyor yani. Ben bunu kabul ettiğimde artık benim neleri sevdiğim, nelerden hoşlandığım, ne hangi sitelere girdiğim, neyle ilgili daha çok yazıştığım, konuştuğum toplanıyor. Ve bunlar karşımıza sponsorlu reklam olarak çıkıyor. Arama motorlarında biz istemeden bizi o siteye yönlendirmesi sağlanıyor. Yani bu aslında direkt big data dediğimiz şey. Şu an çağımızda zaten bizim buna kulaklarımızı gözümüzü kapayıp bütün kişisel verilerimi hiçbir şekilde kullanamazsınız. Hani bunu demek çok gerçekçi değil. Yani farkında bile olmadan kişisel verilerimiz kullanılıyor bizim. Buna da zaten otomatik veya otomatik olmayan diyoruz. Bu bahsettiğiniz kısımlar daha çok otomatik. Ya da mesela şunu örnek vereyim. Siz bir AVM'ye gireceksiniz. Güvenlik kameraları var. Bu mesela sizi görüntülüyor. Bu sizin kişisel veriniz aslında. Yani bu ne oluyor? Bu bilginiz de toplanıyor aslında. Bu da işte big data dediğimiz şey. Yani çağımızda bütün bu bilgilerin sosyal medyadan, iletişim araçlarından, Facebook'tan, WhatsApp'tan, Twitter'dan hepsinden toplanıp bize gerçekten manipülatif de olabiliyor. Yani kötü manipülasyonlara sebebiyet de veriyor. Hani sizi belli bir, nasıl diyeyim, belli bir tüketime yöneltebiliyor. Bu da çok karşımıza çıkıyor işte. Hep sponsorlu reklamlardan, işte biliyorsunuz bir bloggerlık modası, reklam kaydırma. Yani bunların hepsi aslında big data'nın bizim hakkımızda topladığı verilerin, işlediği verilerin karşımıza nasıl çıktığıyla alakalı. Yani bununla ilgili çok fazla örnek var.
Mesela bu örneklerden bu gizli kamera konusu bana çok enteresan geldi. Doğru diyorsunuz, işleniyor. Çünkü bizim yüzümüz de bizim kişisel verimiz. Belki de şöyle mi oluyor yani? Ben her hafta cumartesi günü Ankamol'e gidiyorum diyelim. Ankara'daki alışveriş merkezlerinden. Beni orada kaydediyorlar. Bundan sonra cumartesiye doğru bana Ankamol'deki mağazaların reklamları mesela internetten düşmeye başlasa, bu benim kişisel verimin işlendiği ve korkunç bir bilgi şeyinin, havuzunun içinde benim spesifik olarak bana özel reklamlara göre belki de bu cumartesi gitmemeyi düşünüyorsam reklam çıktığı için gitmeye karar vermeme kadar varabilir bunun yönlendirmesi diyebilir miyiz?
Dediğiniz kısımda hiçbir şekilde rıza da yok. Şimdi bu kanunda hep şu karıştırılıyor yani. Biz meslektaş arkadaşlarımla da konuşurken avukatlarla. Bu kanun demek değil ki sizin kişisel verileriniz mutlak surette işlenemez. Asla ve asla kişisel verileriniz işlenemez. Bunların hepsi ihlaldir demek değil. Belli şartları var. Kanun burada gerçek kişiyi veri sorumlularına, yani aslında gerçek kişiye göre daha güçlü olan veri sorumlularına karşı koruma amacı gütmüş. Yani mesela sizin diyelim ki bir mağazaya girdiniz, AVM'ye girdiniz, güvenlik kamerasını geçiyorum. Mağazaya girdiniz, alışveriş yaptınız. Sonra size dedi ki kasiyer, ya dedi telefon numaranızı alabilir miyim, reklamlarımızdan bilgilendirme ister misiniz? Dedi, siz de o metni, mesela metin verdi atıyorum ya da metinle ilgili mesaj gönderdi. Metine tıklayıp okuyabilirsiniz içeriği. Siz girdiniz, okudunuz, aklınıza da yattı, kabul ettiniz. O zaman artık size reklam gönderebiliyor. Çünkü burada sizin artık rızanız var. Hani rızanın hukuki tanımına çok girmiyorum ama kanun burada açık rızayı arıyor. Açık rıza da sizin bu size bahsedilen şeyle ilgili, yani bu amaçla sınırlı olarak özgür iradenizle bildiğiniz şekilde verdiğiniz bir rıza. Yani siz o numarayı verdiğinizde özgür iradenizle, evet bana reklam mesajları atacaklar, bunu biliyorsunuz. Bu amaçla sınırlı olarak atacaklarını size taahhüt etmek zorunda bu arada. Amaç dışı kullanımda yine ihlaldir. Bu şekilde kullanılacağını biliyorsunuz ve numaranızı isteyerek veriyorsunuz. Burada artık bir açık rızadan söz edilebilir. Ama açık rızanın olmadığı hallerde size bu şirketler bir yerden, biliyorsunuz siber saldırılar sonucu çok fazla kişisel veri çalınıyor. Hı-hı. Bir yerden buluyorlar, işte su arıtma tesisi sürekli arıyorlar, evinize bağlatalım şu kadar liraya falan. Bu şekilde yapılanlar ihlal. Size atılan mailler, sizin rızanız olmaksızın atılan mailler, reklam mailleri, hiçbir şekilde üyeliğiniz olmayan, rızanız olmayan şirketlerden atılan maillerin hepsi aslında bir ihlaldir. Yani bunlar artık sizin verilerinizi bir yerden temin etmişler, işliyorlar ve sizin kişisel verilerinizi ihlal ediyorlar.
Yani peki,
burada, buyurun devam edelim.
Bunu... Tamam, peki bunu bir şarta bağlı tutmaları ileride mi bahsederiz bundan, yoksa şey mi, mesela bir kampanya indirim var ve ben onların üyesi olmalıyım yani oradan faydalanmak için. Bana diyor ki telefon numaranızı vermeniz lazım, tamam veriyorum ama bunu da bana ticari reklam gönderecek. Ben reklam gönderilmesini istemiyorum ama üye olmak istiyorum. Bunu yapmayı böyle ayrı şekilde vermiyorlar, hepsini aynı kabın içinde sunup bizden genel bir onay alıyorlar.
Evet, kesinlikle şeylerde. Hatalı, çok güzel ve kanayan bir yaraya temas ettiniz. Bu dediğiniz kısım kesinlikle bir ihlal oluşturur. Çünkü sizin o hizmeti alabilmenizin ön şartı sizin kişisel verinizi paylaşmanız olmamalıdır. Yani siz kişisel verilerinizi o şirketle paylaşmadığınızda, o hizmeti alamıyorsanız bu bir rıza değildir. Yani bunun rıza olması için sizin özgür iradenizle o telefon numaranızı vermeniz lazım. Yani açık rıza dışında kişisel verilerin işlenebileceği haller var. Onlardan bahsedeceğim. Burada o hallerin olmadığını farz ediyorum. Sadece açık rızanın gerektiğini düşünerek cevap veriyorum. O akıl karışıklığı yaratmasın. O şekilde bir açık rıza olamaz. Yani bu ileride örnek verecektim ama yeri gelmişken ufak bahsedeyim. WhatsApp'ın son dönem olay olan Facebook'la veri paylaşımına çok dediğiniz kısım. Yani ya sen şu tarihe kadar benim bu Facebook'la veri paylaşmamı kabul et ya da uygulamayı sil. Bu hukuka aykırıdır. Kişisel verinin ihlal edilmesidir. Yani böyle bir ön koşulla sizden rıza aldı. Bu rızanın hukuken geçerli bir rıza olduğunu biz söyleyemeyiz. Yani hukukçular olarak burada netlik var. Bu konuda sıkıntı yok.
Anladım.
O karara ileride zaten örnek verirken de değineceğim. Çünkü son dönemde çok popüler oldu. Son bir karar da çıktı yakın zamanda. Yani bu şekilde dediğiniz noktada böyle bir sıkıntı var.
O zaman soru sormadan önceki kısma geri dönelim. Özel nitelikli kişisel veri ile normal kişisel veri arasındaki farktan biraz bahsediyordunuz.
Evet. Yani şöyle, şimdi bazı kişisel veriler kanunda düzenlendiğinde açık rıza olmadan da işlenebilir haller var. Şimdi hepsini tek tek kanun maddelerini saymayacağım. Çünkü herkes için hukuk konuşuyoruz. Şöyle örnek vereyim. Mesela kişisel veri için örnek veriyorum. Sizin telefon numaranız diyelim. Ya da şöyle örnek vereyim. Siz kamp yapmaya Olimpos'a gideceksiniz ya da işte Kelebek Vadisi'ne gideceksiniz. Dediniz ki ben bir gün kalacağım ailenize. Orada bir gün kalacağım, döneceğim dediniz. Telefon da çekmiyor. Hani beni merak etmeyin. Sonra gittiniz, kamp yaptınız, işte oturdunuz falan. Bir gün oldu aileniz sizden haber alamıyor. İki gün oldu haber alamıyor. Yani sizin artık nerede olduğunuzu bilmiyorlar. Üç gün oldu artık kolluk kuvvetlerine haber verdiler, polise gittiler, biz kızımıza ulaşamıyoruz şöyle böyle. Artık sizin telefon sinyalinize, açık rıza sinyalinizin bulunmasına açık rıza vermeniz beklenemez zaten. Sizin hukuki güvenliğiniz hem kişisel veri bu, evet bir telefon numarası kişisel veridir, sinyal kişisel veridir. Ama burada sizin daha üstün bir menfaatiniz tehlikede. Sizin başınıza bir şey gelmiş olabilir, can güvenliğiniz tehlikede olabilir. Yani siz hukuken açık rıza veremeyecek bir halde olabilirsiniz. Artık o zaman kanun bu kişisel veri için açık rıza aramıyor. Bu örneği verebiliriz mesela.
Ancak böyle durumlarda özel şartlar ve özel kurumlardan alınacak izinlerle yapılır bu, değil mi?
Tabii o öyle ama ben kişisel veri için diyorum. Sizin artık ben açık rıza göstermedim telefonumdan, benim sinyalimi siz nasıl bulur da gelir beni bulursunuz demeniz mümkün değil yani. Aynı şekilde mesela başka türlü ne gibi işlenebilir? Mesela şöyle işlenebilir. Ben sözleşme gereği, bu daha açık rıza, diğerine göre daha hafif. Sözleşmenin gerektirdiği şekilde ve amacına uygun şekilde, bunu da açıklıyorum daha basit bir biçimde. Şimdi ben yine bir alışveriş yapacağım. Bir siteye girdim, kayıt oldum. Üyeliğim zaten var. Daha önce bir sürü kez alışveriş yapmışım. Dedi ki bana, ben sepetime attım, ürünü sipariş ettim. Dedim ki kargonun ben evime gelmesini istiyorum. Şimdi benim kargonun evime gelebilmesi için kabul ettiğim bir sözleşme var. Biliyorsunuz yani, herkes tıklıyordur kesin. O sözleşmede de ben doğal olarak sözleşme gereği adresimi vermek durumundayım. Çünkü kargo benim evime gelecek, adresime gelecek. Burada artık açık rıza aranmaz. Yani burada verdiğim adres sözleşme gereği o amaçla sınırlı olmak üzere, o çok önemli. O amaçla sınırlı olmak üzere kullanıldığı zaman artık ben kanundaki ayrıksı durumdur bu. Açık rıza dışında, açık rıza olmadığı hallerde de kullanabileceği hallerden biri. Ben kendimden bir örnek vereyim. İzleyen meslektaşlarda vardır. Mesela bu benim aklıma ilk KVKK düzenlendiğinde de çok merak etmiştim. Yani 2017-2018 yılında, 2016 yılında biliyorsunuz yürürlüğe girdi. Şöyle... baro levhasında biliyorsunuz meslektaşım, bizim adımız, soyadımız, büro adresimiz yani, ya da Gmail adresimiz var. Gmail adresinden örnek vereyim. Ben oraya baro levhasına kayıtlı bir avukat olarak Gmail adresimi yazmışım. Benim ama buradaki artık oraya yazma amacım, amaçla sınırlılık örneği veriyorum, beni hukuki konularda o mailden bulabilmeleri. Yani bir vatandaş, bir müvekkil adayı bana oradan hukuki konuda soru sorabilir ya da İşte kalem beni bir dosyayla ilgili aramak istedi. Hukuki yani, bu amaçla sınırlılık burada çok önemli. Ama neyi görüyoruz? Biz baro levhasından artık nasıl alındı, ne yapıldı bilmiyorum. Arayıp işte check-up yaptırmak ister misiniz? Şudur budur, bu bir kişisel veri ihlalidir. Yani aynı şekilde bir örnek daha vereyim. Bu arada örneklerle istisnalar açıklıyorum kanuni düzenlemelere. Alenileştirme, kişinin kendisinin kişisel verisini alenileştirmesi gibi bir istisna da var kişisel verilerin işlenmesinde.
Bu nasıl oluyor?
Ben Facebook'tan numaramı herkese açık yaptım. Ya da ben Instagram'ım kilitli bir profil değil, ben oradan fotoğraf paylaşımı yaptım. Ben artık o fotoğrafı alenileştirdim. Ama burada da şöyle bir tartışma konusu var. Amaçla sınırlılık burada çok önemli, ölçülülük çok önemli. Ben o fotoğrafı paylaştım ama sen benim o fotoğrafımı alıp tanışma sitelerinde ya da yine farklı bir amaçla başka yerde kullanamazsın. Bu kişisel verinin ihlali olması yanında TCK'ya göre de suçtur. Oraya da ileride değineceğim. Yani bizim Türk Ceza Kanunumuza göre ağır şartlarda, yani bu kişisel verilerin ele geçirilmesi, yayılması ağır hapis cezaları öngörülen suçlardır. O yüzden ben burada Facebook'ta fotoğrafımı açık paylaştım diye... Bu şekilde sen benim alıp fotoğrafımı paylaşamazsın. Bununla ilgili çok yankı uyandıran bir olay vardı. ABD'de geçiyordu sanırım. Ashley Madison diye aratırlarsa bulabilirler. Telaffuzda hata yoksa. Şöyle, orada da bir çöp çatanlık sitesinde insanlar anonim olarak kayıt olup işte buluşmaya çıkıyorlar. Oradan verilerini paylaşmışlar. Yaş, boy, kilo, şu bu. Daha sonra bir siber saldırı oluyor. Biliyorsunuz bu aralar çok meşhur bizim ülkemizde de oldu. Onu da geçeceğim. Bir siber saldırı oluyor ve bu yayılıyor yani patlıyor. Çünkü insanların bütün kişisel verisi kendi kimliklerinin belirlenebileceği şekilde yayılıyor yani. Ayyuka çıkıyor.
Öyle o çöpçatanlık olmayı... sitesine mi siber saldırı olmuş?
Aynen.
Yani şunlardan hoşlanır, şu cinsiyetteki tabii. kişilerden hoşlanır ve fotoğrafları bunlar gibi bilgileri tabii. ortaya yayıldı.
Aynen Oo. Öyle. Ve bu insanlar aralarında evliler var, işte tanınan insanlar var, işte devlet memurları var. Bu şekilde bir orada da bir patlama oldu hani bu skandal diye konuşuluyor. O yüzden yani kişisel verilerimiz aslında hep risk altında. Kanun da zaten burada veri işleyicisine yani veri sorumlusuna aynı zamanda veri sorumlusunun çalışanları da aslında veri işleyici oluyor. Bizim verilerimizi alıp kullanabildikleri için bir yükümlülük yüklüyor. Sen her şeyden önce bu verileri işlemen için evet kanuni bir şartlar var ama kişinin açık rızası olsa dahi sen bunu gerekli dikkat ve özeni göstereceksin. Her türlü idari ve teknik önlemi alacaksın bunların yayılmaması için. Yani senle bir kişisel veri paylaşılıyor diye sen onu aktarıp işleyip işte başka iştiraklerine, başka sitelere, başka reklam ajansına bu da bir ihlaldir. Sadece benim sana kişisel veriyi vermiş olmam senin bunu kafana göre kullanabilme hakkına sahip olduğun anlamına gelmiyor. Bu da o yüzden o dönemin çok meşhur skandallarından biriydi. Çok da bizim ülkemizde de aslında bayağı reklam oldu. O şekilde evet. yani. Burada da bir problem doğuyor aslında.
Peki o halde şunu sormak istiyorum. Ki bizim kanunumuz var bu konuda değil mi? Kişisel verileri koruma kanunu. Bu kanunun amacı nedir? Neler yapıyor? Hani birazcık da bunlardan bahsedelim. İç hukukta neler oluyor çünkü bu konuda bunu bilmiyoruz. Evet.
Şöyle çok sıkmadan gireyim. Şimdi şöyle oldu. Bu kanun 2016 yılında yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlandı. Bir geçiş maddesi oldu. Oralara girmiyorum artık çünkü aktif olarak uygulanıyor. Peki bu 2016 yılından önce bizim kişisel verimiz yok muydu yani? Bu kişisel veri nasıl, ne şekilde korunuyordu da 2016 yılında çok yankı uyandırdı artık herkes uygulamaya başladı. Aslında yine korunuyordu. Dediğiniz gibi hukuk sistemimizdeki genel düzenlemelere göre zaten bizim kişisel verilerimiz aslında o düzenlemelerde yer alan kişisel haklarımıza bağlı. Yani o kişisel hakların özünden doğuyor. Sizin fotoğrafınız, kimliğiniz, adınız, soyadınız zaten aslında sizin kişisel hakkınız.
Evet arkadaşlar uzun bir program oldu ancak çok keyifli geçti. Doğa Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz, ne yapabiliriz, nasıl şikayet edebiliriz? Bir sürü kapsamlı bir konuyu bir saate sığdırmaya çalıştık ve birazcık süremizi de aştık. Bu yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla hukuki yayınlarımız da var. Herkes için hukuk serimizi de izleyebilirsiniz. Her şey için teşekkür ediyoruz ve bilimle kalın diyerek kapatıyoruz. Podcast dinle.